Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
T Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 İsvan 1400, Hicri Gameri 21 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 15 Mart 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Benim Müslüman Çocuğum, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü ve Nehcül Belaga Öyküleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Larcani, Suudi Arabistan'da Şiilerin infazını kınadı. Emir Abdullahyan, Viyana'da çözümsüz kalan sorunları çözmek Amerikan tarafının iradesine bağlı dedi. İran ve Rusya Dışişleri Bakanları nükleer anlaşmaya görüşecek. Cumhuriyetçiler Amerika'nın nükleer anlaşmaya muhtemel dönüşüne engel olmaya devam ediyor. İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları görüştüler. Almanya Başbakanı Ukrayna Savaşı derhal durdurulmalı dedi. Avrupa Birliği Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı. Şimdi haberler.
İran İslam Nizamı'nın maslahatlarını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Sadık Amuli Laricani Suudi Arabistan'daki Şiilerin infazını kınayarak Suudi rejimini kutsal toprakların gaspçısı olarak niteledi. Laricani dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Şiilerin aynı zamanda dünyadaki her özgür Müslümanın kalbi Suudi Arabistan'ın zalim monarşisinin köklerinden korkup sahte bahanelerle bu şekilde şehit edilen gençlere karşı işlenen tüm bu suçlardan ıstırap çekiyor. Şiiler ve Ehl-i Beyt'in aşıkları tüm suçlara bir dağ gibi karşı çıktılar ve Emevilerin eline düşen İslam'ın değil saf Muhammed'i İslam'ın bayrağını kaldırdılar diyen Ayetullah Amuli Larcani şöyle dedi. Şiiler her zaman hakiki İslam'ı ve Kur'an'ı savundular ve tarih boyunca bu yolda canlarını feda ettiler ve şehadet rızıklarıyla donatıldılar. Ayetullah Larcani, Suudi rejiminin bu çağda işlediği cinayetler az değil dedi. Suudi İçişleri Bakanlığı ülkedeki insan hakları ihlallerinin ardından cumartesi günü Katif'te 41 Suudi Şii gençte dahil olmak üzere bir günde 81 kişinin infaz edildiğini bildirdi.
İran'ın taklit merci alimlerinden Ayetullah Nuri Hemedani, Suudi rejiminin hala cehalet dönemi fikirlerle yönetmeye devam ettiğini söyleyerek Suudi Arabistan'ın onlarca Suudi vatandaşını idam etmesini kınadı. Ayetullah Nuri Hemedani, Suudi Arabistan'ın 81 kişinin idam edilmesini kınayarak Suudi rejiminin kendisini İslami bir hükümet olarak gördüğünü ancak aslında emperyalizm ve siyonizme hizmet ettiğini söyledi. Ayetullah Nuri Hemedani, Suudi rejiminin Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan'da Müslümanlara karşı devam eden savaşları fiilen yönettiğini, Müslümanları petrol ve gaz parasıyla öldürdüğünü söyledi. Ayetullah Nuri Hemedani, İslami kurum ve kuruluşların ve insan haklarının sessizliğinin de talihsiz olduğunu ve bu kuruluşların karaktersizliğinin eskisinden daha belirgin hale geldiğini belirtti.
Avrupa Öğrenci Dernekleri Birliği, ihtilafların çözümünün dünya siyonizm ve emperyalizmini denklemlerden çıkarmak ve milletlerin kaderini sandık yoluyla kendi ellerine bırakmak olduğunu belirtti. İN Ajansı'na göre Avrupa Öğrenci Dernekleri Birliği 56. oturumun sonunda bir bildiri yayınladı ve bugünlerde Avrupa'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden ve Bosna gibi savaşlarından ve bu yana ilk ciddi askeri çatışmayı yaşadığını belirterek Ukrayna Savaşı'nın köklerinin küresel emperyalizmin dizginsiz siyasetine ve onun bölgesel işlevlerine dayandığını bildirdi. Bildiride biz dünyanın her yerinde İmam Hümeyni'nin sayesinde ihtilafın çözümünü denklemlerden siyonizmi ve küresel emperyalizmi çıkarmak ve milletlerin kaderini kendi ellerine bırakmak olarak görüyoruz dendi. Sahte siyonist rejim İsrail'in kuruluşundan bu yana bu gaddar rejim farklı ülkelerde birçok cinayeti işledi. 9 Nisan 1948'de Deir Yasin katliamı, siyonist rejimin 56 çocuğun başının kesildiği ve 60 kadının parçaları ayrıldığı terörizmin açık bir örneğidir. 22 Haziran 1976'da siyonistler yine bir cinayet işledi. Beltel Tezmer kampına saldırdı ve ırkçı İsrail'e bağlı falancistler 2500 Filistinli'yi katlettiler. Gazze'de 22 gün süren savaşta 1400 Filistinli şehit oldu. Ayrıca 24 Kasım 2012'de 8 gün savaşı olarak anılan 2. Gazze Savaşı'nda da bir grup siyonist aralarında çeşitli yasaklı silahlarla saldırıda bulundu. Beyaz fosfor 200'e yakın Filistinli şehit etti. Gazze'de 8 Temmuz 2014'te başlayan 51 gün süren 3. savaşta 2000'den fazla Filistinli şehit oldu.
İran Dışişleri Bakanı Viyana görüşmelerinin durmadığını ve Viyana'da çözümsüz kalan sorunların çözümünün Amerika tarafının iradesine bağlı olduğunu söyledi. Viyana'da 8 Şubat'ta başlayan yaptırımların kaldırılması konulu 8. tur müzakerelere Cuma günü ikinci kez ara verilmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan pazartesi günü Umman Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Viyana müzakerelerin kesilmediğini ancak Avrupa Birliği'nin koordinasyonuyla müzakerelerde kısa bir duraklama olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın baş müzakerecisinin iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma çabalarını ciddi bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, İran'ın nükleer müzakerelerde anlaşmaya varma konusunda çok ciddi olduğunu söyledi. Söz konusu telefon görüşmesinde Umman Dışişleri Bakanı da iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere övgüde bulunarak bazı ikili meseleleri açıkladı ve İran'ın rasyonel duruşunu takdirle karşılayarak Umman'ın çeşitli krizlerin çözümü alanında her zaman tartıştığını ve müzakere ettiğini ve ilerleme yolunda olduğunu söyledi. Umman Dışişleri Bakanı, Viyana müzakerelerine nihai bir anlaşmaya varılması umudunu dile getirerek bunu tüm tarafların ve bölgenin çıkarını olarak nitelendirdi.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilciliği İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bugün nükleer anlaşmayı görüşeceklerini duyurdu. İRNA'ya göre Rusya'nın Viyana temsilciliği iki ülkenin dışişleri bakanlarının nükleer anlaşmayla ilgili olarak bugün Moskova'da toplantı yapılacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ile Emir Abdullahyan arasında 20 Ocak ve 7 Mart tarihlerinde yapılan son görüşmelere atıfta bulunarak görüşmenin olağan görüşmelerin devamı niteliğinde olacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'daki mevcut durumun gözden geçirmesinin toplantının bir diğer konusu olacağı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin Hazar Denizi, Afganistan, Transkafkasya, Fars Körfezi bölgesi, Suriye, Yemen'deki durum, ayrıca bazı Batı Asya sorunlarının çözümü de dahil olmak üzere diğer önemli bölgesel konularında gündemde olacağını kaydetti.
Amerika'daki cumhuriyetçiler bir kez daha Amerika'nın nükleer anlaşma muhtemel bir dönüşü önlemek için adımlar attılar. Amerika'da 49 cumhuriyetçi senatör, Amerika'nın nükleer anlaşma muhtemel dönüşüne ve İran'a yönelik yasa dışı Amerikan yaptırımlarının kaldırılmasına karşı çıkan ve Washington'un nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden bahsetmeden bir bildiri yayınladılar. Bu arada eski Amerikan Başkanı Trump, Washington'un nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ihlal ederek Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilmek suretiyle İran üzerinde azami baskı siyasetini gündeme getirmişti. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra İran, Amerika'nın çekilmesinin etkilerini telafi etme sözü veren Avrupa ülkelerine bu vaatlerini yerine getirmek için çalışma fırsatı vermek amacıyla anlaşma kapsamındaki tüm sorumluluklarını yerine getirdi. İran, Amerika'nın anlaşmaya dönmesi ve tüm nükleer yaptırımların kaldırılması, yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması ve Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin tekrarlanmamasını sağlamak da dahil olmak üzere İran'ın endişelerini çözmesi halinde anlaşmaya tam olarak uygulayacağını belirtti.
İran Müzeler Genel Müdürlüğü Başkanı, Chicago Üniversitesi'nin Hameneş yazıtlarını İran'a iade etmeye hazır olduğunu ve Sviçre'den iade edilen 51 parça tuğlayı sergilediğini duyurdu. İsna'ya göre 51 parça tuğla içeren İsviçre'den iade edilen zırhlı manay tuğlalarının sergisi dün İran Ulusal Müzesi'nde yapıldı. Serginin açılış töreninde Müzeler Genel Müdürlüğü Başkanı Murtaza Edipzade, Amerikan Birleşik Devletleri, Macaristan, Fransa, İngiltere ve Norveç'ten yaklaşık 100 özel parçada dahil olmak üzere İran tarihi eserlerinin 13 iade davasının takip edildiğini duyurdu.
Yabancı istihbarat teşkilatına bağlı iki terör grubu İran güvenlik güçlerince çökertildi. İran İstihbarat Bakanlığı'na yapılan açıklamaya göre İmam Zaman'ın kimliği belirsiz askerlerin çabalarıyla yabancı istihbarat teşkilatına bağlı iki terör grubu çökertildi. İstihbarat Bakanlığı'nın önlemleriyle Sistan Belüçistan elinde altyapı projelerinde çalışan bazı yabancı uyruklara suikast düzenleme amacıyla ülkeye giriş yapan 6 silahlı terörist tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca adı geçen teröristlerin destek ekibi de çökertildi. İran İstihbarat Bakanlığı yaptığı açıklamada herhangi bir terör eyleminin karşılıksız kalmayacağı konusunda yabancı istihbarat teşkilatlarını uyardı. İslam devriminin zaferinden sonra Amerikan Siyonist rejim ve onların bölgesel müttefikleri tarafından İran, İslam Cumhuriyeti'ni devirmek ve karşı karşıya gelmek için çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Son yıllarda Amerikan yaptırımlarının maksimum baskısının başarısızlıkla sonuçlanmasıyla İran'a karşı azami güvenlik baskısı oluşmuştur.
İran'ın narkotikle mücadele karargahı genel sekreteri, uluslararası toplumu narkotik alanındaki zorluklara ciddi şekilde dikkat etmeye çağırdı. İskender Mumini, Birleşmiş Milletler Narkotik Komisyonu yıllık toplantısında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Geçen yıldan bu yana dünyada özellikle Batı Asya bölgesinde sahayı etkileyen önemli ve yeni olaylar yaşandı. Uluslararası toplumun bu meseleyle ciddi şekilde ilgilenmesi gerekiyor. İran Narkotikli Mücadele Karargahı Genel Sekreteri ayrıca şöyle dedi. Bölgeler üstü güçlerin varlığı, narkotik terörizm arasındaki ilişki ve bazı ülkelerin sorumsuzluğu, Batı Asya bölgesinde ve dünyada narkotiklerin büyümesinin önündeki en büyük zorluklar arasında yer alıyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Ukraynalı meslektaşı Dmitry Kuluba ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizi, diplomatik tesislerin korunması, insani yardım gönderilmesi ve ikili meseleleri ele aldı. Emir Abdullayan, telefon görüşmesinde İran'ın savaşa karşı tutumunu, siyasi çözümler, diplomatik diyaloğa dikkat edilmesi gerektiğini açıklarken, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Türkiye'de gerçekleştirdiği toplantıyı önemli olarak nitelendirdi ve siyasi yolu devam ettirip güçlendirmenin öneminin altını çizdi. Ukrayna krizinin köklerine değinen Emir Abdullahyan, İran bu krizi çözmek için her türlü siyasi çabayı destekliyor. Ukrayna, Afganistan, Yemen vs. ikili bir yaklaşım benimsemeden savaşa karşıyız, dedi. İran'ın Polonya sınırındaki Ukraynalı mültecilere yardım etmek için insan yardım göndermesine değinen İran Dışişleri Bakanı, İran, Polonya Dışişleri Bakanı ile koordineli olarak Kızılay'a bağlı bir tıbbi kuruluşun Ukrayna-Polonya sınırındaki sığınmacılara yardımcı olmak amacıyla kurulmaya çalışıyor değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanı da İran'ın savaşa karşı duruşu ve Ukrayna-Polonya sınırına insani yardım göndermesi konusundaki tutumunu takdir etti.
Almanya Başbakanı Scholz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Scholz, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ateşkes sağlanması için ciddi çabaların süreceğini vurguladı. Scholz da savaşın sona ermesi çağrısı yapılarak şunları dile getirdi. Savaş yaşanan dönemde bir araya geliyoruz. Hiçbirimiz böyle bir olayın gerçekleşeceğini düşünmezdik. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor. İki ülkenin de vatandaşları televizyon önünde haberleri izliyor. Orada hayatlarını kaybeden insanları görünce, parçalanan aileleri, yıkılan şehirleri görünce endişeleniyoruz.
Avrupa Birliği Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren 4. yaptırım paketini onayladı. Avrupa Birliği dönem başkanı Fransa'da yapılan açıklamada Avrupa Birliği üyesi ülke temsilcilerin gerçekleştirdiği toplantıda Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi. 4. yaptırım paketinin Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığına işaret edilen açıklamada Rusya'nın en çok kayrılan ülke statüsünün askıya alındığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kiev, Batı'nın yardımıyla Ruslardan intikam almak için IŞİD ve diğer terör örgütlerinin unsurlarını Orta Doğu'dan Ukrayna'ya çekiyor, dedi. El Alem'e göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Siromolotov pazartesi günü yaptığı konuşmada Kiev'in batılı müttefiklerinin yardımıyla şu anda Batı Asya'da özellikle de Suriye'de aktif teröristlerin bünyesine kattığını söyledi. Oleg Siromolotov daha önceden Rus silahlı kuvvetleriyle El Nusra unsurları ve Rusları öldürerek yenilgilerinin intikamını almak isteyen diğerler arasında şimdiden çatışmalar oldu, dedi.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Amerika'nın Ukrayna'daki 30 biyolojik laboratuvarlarında tehlikeli virüsler bulundu. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Ukrayna'da 30 Amerikan biyolojik laboratuvarının imha edildiğini bildirdi.
Terör rejimi, İsrail rejiminin tüm bakanlıkların internet siteleri hacklendi. Siyonist gazetesi Hares'in bildirdiğine göre rejim kapsamında birçok site hacklendi. İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları ile Başbakanlık siteleri açılmadı.
Filistin İslam Direnişi Hareketi Hamas, Siyonist Yahudilerin 16-17 Mart tarihlerinde kutlayacakları Purim Bayramı münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya bir takım çirkin işler için baskın ve şenlikler düzenlemeye hazırlanan Siyonist gruplara ve işgal yönetimine uyarıda bulundu.
Ve Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmalik Bedruddin El-Husi, Suudi Koalisyon devam eden kuşatması karşısında boş durmayacağını ve koalisyonun Yemen halkına karşı birçok zulüm işlediğini vurguladı. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'de başlattığı savaş şimdiye kadar yüz binlerce Yemenliyi öldürdü, yaraladı ve 4 milyon kişiyi yerinden yurdundan etti.
Ve son haberimiz, Türkiye'de son 24 saatte 319.649 COVID-19 testi yapıldı. 24.404 kişinin testi pozitif çıktı. 133 kişi yaşamını yitirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'dan Suudi rejimindeki insan hakları ihlallerine eleştiri etrafında. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suudi Arabistan'da 81 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi. Hatipzade, Suudi Arabistan'da çok sayıda kişinin idam edilmesine gösterdiği tepkide, bu insanlık dışı eylem, insan hakları ve uluslararası hukukun temel ilkelerine, insani ilkelere aykırıdır, dedi. Adil yargı süreci olmaksızın idamların gerçekleştiğini belirten Said Hatipzade, idam ve kontrolsüz şiddet, yapay krizlerin çözümü değil. Suudi Arabistan, bu tarz uygulamalarla ülkedeki krizleri asla sonlandıramayacak, dedi. Hatipzade, batılı ülkelerin çifte standart uygulamasıyla birlikte insan hakları kavramının alet olarak kullanılmasını dikkate çekerek insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden bu ülkelerin sessizliğini ise kınadı. Öte yandan İran İslami Şura Meclisi Başkan Vekili Ali Nikzat, bazı vekiller Suudi Arabistan'da Şiilerin insanlık dışı olarak idam edilmesini kınadı, dedi. Nikzat, uluslararası toplumun sessizliğini bozmasını bekliyoruz. Ancak insan haklarını savunan bu uluslararası kurumlar ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarına umudumuz yok, ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'da 81 kişinin bir günde idam edildiği duyurulmuştu. Suudi rejimi İçişleri Bakanlığı cumartesi günü 41 Şii Müslüman dahil 81 kişinin idam kararının uygulandığını duyurmuş ve bu kişilerin yanlış düşünceler, sapkın inançlar, IŞİD, El-Kaide ve Ensarullah'la işbirliği yapmak, güvenliğe karşı hareket etmek, kaos yaratmak ve terör faaliyetlerinde bulunmak gibi ithamlardan dolayı idam edildiklerini ileri sürdü.
Suudi Arabistan'ın insan hakları alanında kara bir sicili bulunmakta. Son yıllarda Suudi Arabistan'daki infaz, işkence, keyfi gözaltılar, siyasi ve insan hakları aktivistlerinin tutuklanması ve Suudi Arabistan'daki dini azınlıkların meşru taleplerinin bastırılmasına ilişkin sayısız raporlar yayınlanmıştır. Nisan 2019'da Suudi rejimi 2011'de barışçıl bir gösteriye katılan 6 genç de dahil olmak üzere 37 tutukluyu idam etti. 12 Ekim 2019, Katifli Şii Mahkumu Hüseyin Abdulaziz Ali Rabah, Suudi Arabistan'ın batısındaki Malahas cezaevinde gördüğü işkence sonucu öldü. Suudi rejimi Temmuz 2017'de Muhammed bin Salman'ı Suudi Arabistan'ın veliaht prensi olarak atayarak onun hakkında dünyaya olumlu bir imaj sunmaya ve onu Suudi siyasi tarihinde ülkeyi dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir dönemin sembolü olarak tanıtmaya çalıştı. Ancak Muhammed bin Salman da gerçek doğasını gösterdi ve eylemleriyle amacının gerçek reformları uygulamak yerine yolsuzlukla mücadele bahanesiyle muhalefeti ve rakipleri görünür reformlarla ortadan kaldırmak olduğunu kanıtladı. Bu nedenle özellikle de Şii aktivistlere karşı yerel düzeyde kısıtlamalar ve baskılar yoğunlaştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu Direktörü Sarah Livingston, Suudi Arabistan'da kimsesiz toplu infazlar ve sahte mahkemeler, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ülkedeki reformlarla ilgili yanlış iddialarını ortaya koydu, dedi. Suudi siyasi ve sivil aktivistlere ve muhaliflere yönelik baskı ülke ile sınırlı kalmadı ve gurbetçi muhalifleri özellikle de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda suikaste uğrayan, Suudi hükümetini eleştiren bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı gibi isimleri de kapsıyordu. Suudi rejimi sosyal aktivistleri ve eleştirmenlere ölüm cezası vermeye devam ederken uluslararası toplum ve batılı ülkeler Suud'un eylemlerine göz yumdu. Batı Asya bölgesindeki herhangi bir eyleme tepki veren batılı hükümete bağlı medya kuruluşları genellikle yalnızca Suudi Arabistan'daki infaz raporlarına tepki göstermedi. Aslında çifte standart ve insan hakları kavramının araçsal kullanımı çerçevesinde insan haklarını talep eden batılı ülkeler yanlarında yer alan rejimler tarafından bu tür eylemler baş gösterildiğinde buna karşı sürekli sessiz kalmış ve etkin bir adım atmamışlardır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin Rusya yaptırımlarına karşı çıkması etrafında. Müzik. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın devam ettiği sırada bazı bölge devletleri ve milletlerini de gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Gerçekte Rusya'nın Amerika ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO arasında devam eden gerilimlerin bir parçası olarak değerlendirebilecek olan Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki özel operasyonları ve başlattığı savaş, Batılı hükümetlerin Ukrayna hükümetini en düşük maliyette kandırdığını göstermiştir. Ukrayna halkı bu süreçte yem olarak gösterilmiş ve Rusya'yı savaş alanına sürükleme süreci başlamıştır. Amerika ve askeri kolu NATO, Ağustos 2008'de Batı yanlısı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili liderliğindeki o zamanlar iktidarda olan Tiflis hükümeti içinde aynı planı ve komployu uygulamıştı. 2019'da ise dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı 2008'de sessizliğini bozdu ve bir röportajda şöyle dedi. Gürcistan'ın Rusya ile savaşa girmesinin nedeni dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve Tiflis'te yerleşik Batılı diplomatların provokasyonlarıydı. Ukrayna ve Hollanda vatandaşı da bulunan Gürcü siyasetçi 2008'e dönerse Amerika ve müttefiklerinin tavsiyelerine uymayacağını da vurguladı. Özellikle Rusya ile savaşın sona ermesinden sonra Gürcistan'ın bağımsızlık yanlısı iki bölgesi Tiflis merkezi hükümetinin kontrolden çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı hükümetlerin vaat ettiği yardımlar ise hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Amerika ve müttefiklerinin Gürcistan'ın bu kez Ukrayna'nın başrolde olduğu bir senaryonun tekrarını istediği şimdiden belli. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası düzeyde Rusya için sadece sorunlar yaratma ve Rusya müttefiklerini Batı ile yakınlaşmaya ikna etme niyetinde olduğu görülmektedir. Ancak Amerika'nın Rusya'ya karşı bir adım atabilmesi için bölgedeki Batı çıkarlarını korumak için çok sayıda Ukraynalı'nın ölmesi zorunludur. Bu da çok düşündürücü bir gerçektir.
Bu şartlar altında ve bu gerçekleri gözden geçirerek Amerika ve Batı'nın sözde müttefiklerinin düşünceleri de etkilendiği söylenebilir. Türk yetkililer ile Amerika ve diğer Batılı hükümetler arasında son zamanlarda Antalya'da yapılan görüşmelere rağmen Türk Dışişleri Bakanı şunu açıkça belirtti. Ankara Rusya'nın yaptırımlarında Batı'ya eşlik etmeyecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Zirvesi'nde Türkiye'nin Rusya yaptırım uygulama konusundaki tutumuna ilişkin bir soruya yanıt verdi. Ve Rus yaptırımlarının sorunu çözeceğini düşünmüyoruz. Ankara Montreux Sözleşmesi hükümlerine göre Türk hava sahasını kapatamaz. Bu yasal bir zorunluluktur dedi. Ankara hükümet yetkilileri Batı'nın Rusya yönelik yaptırımlarına katılmamak için bahaneler arasa da Erdoğan'ın hükümet yetkililerinin Batı'nın sözlerini yerine getiremeyeceklerinden şüpheleri olduğu da söylenebilir. Türk yetkililer Gürcistan'ın kaderini güvenilir bir belge olarak görmekte ve kendilerini Amerika'nın Rusya'ya karşı savaşçı politikalarından mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Türk yetkililerin Moskova'nın ulusal güvenlik konusundaki hassasiyetinin ve NATO askeri teşkilatının Rusya sınırları içindeki varlığına karşı hassasiyetinin farkında olduklarını, bu nedenle çeşitli bahanelerle Rusya ile savaş ve gerginlikten kaçınmaya çalıştıklarını belirtmek gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye'nin Rusya ile ticaretinin ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği seviyesinin önemli olduğu ve Erdoğan hükümetinin yetkililerinin Türkiye'nin ekonomik güvenliğini tehlikeye atmak istemediğini söylemek gerekir. Diğer bir deyişle Türkiye'nin Rusya'dan buğday ithalatı konusu, Rus turistlerin Türkiye önemli düzeydeki seyahatleri ve turizm sektöründe gelir ve istihdam yaratılması konusu, Amerika ve diğer batıların şüpheli vaatlerine göre Türkiye için daha da önemlidir. Bu arada Türkiye'nin Rus yaptırımlarına katılmaması da Ankara yetkililerinin Amerika'nın bölgedeki politikalarına kayıtsız kalmasının bir sonucu olarak görülmekte. Türk yetkililerinin bu tutumu Ankaralı yetkililerin Amerika'nın bölgedeki istismarcı politikalarına değer vermediğini de gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Nisan 1400, Hicri Kamer'e 12 Şaban 1443 ve miladi 15 Mart 2022 Salı. ...37 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Nisan 1363'te yabancı güçlere bağlı unsurlar İran'a Müslüman halkının katıldığı görkemli Tahran Cuma namazında bombalı saldırı düzenlemeleri sonucunda namaz kılmakta olan cemaatten birkaç şehit edildi veya yaralandı. Irak'ın devrik Saddam rejiminin İran'a dayattığı zorunlu savaş sırasında meydana gelen söz konusu terör eylemleriyle birlikte Irak savaş uçakları İran'ın başkentine semalarından uçarak Tahran'a hedef aldıklarını ima etmeye çalışıyorlar. Aslında Tahran Cuma namazına yönelik yapılan bombalı saldırı bu siyasi ibadet merasimin yapılmasını engelleyemedi. Tahran Cuma namazı hutbelerini okuyan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bombalı eyleme rağmen namaz hutbelerini sürdürdü ve Cuma namazını güvenle eda ettiler. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Nisan 1358'de İran'da ilk dönem İslami Şura Meclis seçimleri düzenlendi ve böylece İslam İnkılabı'nın hedefleri gerçekleşmiş oldu ve İran halkı serbest seçimlerde özgürce kendi milletvekillerine oy verdiler. İslami Şura Meclisi'nin ilk tür seçimleri aslında İslam düşmanlarının çeşitli komplolarla yeni ortaya çıkmış İran İslam Cumhuriyeti düzenini zayıflatmak peşinde oldukları ve bu İslami nizamın organlarının şekillenmesini engelledikleri bir dönemde düzenlendi. Ancak İran halkı İmam Hümeyni liderliğinde bütün komploları yok etti ve İran İslami Şura Meclisi iktidarla çalışmalarına başladı. ...27 yıl önce bugün Hicri Şems'i 24 Nisan 1273'te Afganistan Vahdet Partisi Genel Sekreteri Şeyh Abdulali Mezari Taliban grubunca şehit edildi. Şeyh Abdulali Mezari İslami ilimleri öğrendikten sonra Kutsal Kum kentine gitti ve orada yıllarca tahsil yaptı. O İran İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasından önceki yıllarda rahmetli İmam Hümeyni liderliğindeki İslam mücadelelerde aktif katılım sergiledi ve bir kez daha Sabak tarafından tutuklandı ve hapse girdi. Hicri Şems'e 1357'de Afganistan'daki komünist darbe ve ülkenin Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu'nca işgal edilmesi ardından Afganistan halkının İslam-ı Cihad hareketine aktif katılım sergiledi. Afganistan İslami Birlik Partisi Hicri Şems'i 1368'de Afganistan'daki tüm Şii siyasi ve askeri grup ve örgütlerin birleşmesinden sonra kurulduğunda Şehit Mezarı partinin ilk genel sekreteri olarak üstün özellikleri nedeniyle merkezi bölgelerin büyük bir kısmına hakimdi. O Afgan mücahitlerin Komünist Muhammed Necibullah hükümetine karşı kazandığı zaferde ve Hicri Şems'e 1371'de Sovyet Kızıl Ordusu'nun sınır dışı edilmesinde kilit rol oynadı. Şehit Mezarı Hicri Şems'e 1373'te son günlerinde Kabil'in güney ve batısındaki Taliban güçleri işgalinden ardından bazı arkadaşları ile birlikte esir alındı ve günlerce ağır işkencelere maruz kaldıktan sonra Taliban tarafından şehit edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yoksulluk ve zamlar sağlığı tehdit ediyor. Hanelere et ve süt ürünleri hiç girmiyor.
Yeni Asya.
Sağlık sistemi komada.
Star.
Yerlilik stratejimiz dünyaya damga vurdu. Türkiye'den yardım istediler.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 13 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde STK'lar kuyruklara neden sessiz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta içinde 6 gün üst üste gelen akaryakıt zamları artık vatandaşların belini iyice büktü. Memur, emekli ve işçiye %30-35 zam yapılmışken bir yılda motorine %235 zam geldi. 1 Ocak'ta 12.91 olan benzin şu anda 20.41 lira, 12.76 lira olan motorun 22.89 lira oldu. Elektriğe %127, doğalgaza %50 zam yapıldı. Son 4 yılda emekli ve çalışana %70 zam yapıldığı hesaba katılırsa milletin ne kadar yoksullaştığı ve alım gücünün ne kadar düştüğü de ortaya çıkmış olur diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Zamlar artık kuruş kuruş değil, lira lira gelince benzinlikler önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Aracını kullanmak zorunda olanlar ertesi gün için biraz olsun ucuz akaryakıt alabilmek için saatlerce kuyruk beklemek zorunda kalıyor. Otobüs firmaları ya seferlerini azaltıyor ya da zam yapmak durumunda kalıyorlar. Bu da vatandaşın memleketine gidememesine sebep oluyor. Ekmek kuyrukları uzunca süredir devam ederken bir de yağ kuyrukları buna eklenince AKP iktidarın geçmişi kötülemek için kullandığı kuyruklar dönemi kendi dönemlerinin artık vazgeçilmezi oldu. Sanki 20 senedir ülkeyi onlar yönetmiyormuş gibi bunun suçlusunun muhalefet olduğunu söyleyebiliyor. Hayat pahalılığını izah edemezken zamları kendilerinin yapmadığını söyleyip müjdeleri kendilerine mal ediyorlar. Durum böyleyken işçi, işveren ve memur sendika ve konfederasyonlarının suskunluğu ise emekli, işçi, memur ve işverenleri çalışanları kızdırıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜZOB, Memursen, Kamusen, Hak İş, Türk İş gibi toplumun büyük kesimlerini temsil eden kuruluşların ağzını bıçak açmıyor. Açıklama yapsalar da sesleri çok cılız çıkıyor. Üyeleri hayat pahalılığından muzdaripken, halinden memnun olmayıp şikayet ederken, temsilcilerinin bu suskunluğun sebebi ise merak ediliyor.
Fatma Çelik 13 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Bu üslup bizi yukarı taşımaz" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Varkey Foundation tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre dünyanın en itibarlı başlıca meslekleri sırasıyla doktor, avukat, mühendis, öğretmen, polis memuru, hemşire, bildiğiniz üzere Türkiye'de de mesleklere algı bu yönde. Benzer araştırmalar benzer sonuçları Türkiye'de de ortaya koyuyor ama araştırma gerekmeksizin çocukluktan beri aklımıza kazıtılan meslekler bunlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ancak yine de Türkiye'de son yıllarda algı biraz değişmiş durumda. Eğitimdeki niteliksel değil niceliksel hedefler nedeniyle adım başı açılan üniversiteler sonucu sayılarının fazlalaşması ve işsizlik oranlarının artmasıyla mühendislik ve avukatlık mesleklerinin itibarı ne yazık ki azalmış durumda. Neticede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık alıştığımız üslubuyla durumu özetlediği gibi her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok ya. Öğretmen, polis, hemşire, akademisyen zaten düşük maaşlarıyla verilen emeğin ve yorucu mesainin karşılığının alınmadığı meslekler. Yine niteliğin değil niceliğin ön planda olduğu ve sağlık sistemindeki övünç kaynağının hastane sayısında bulunduğu şu dönemde üniversite sınavında en yüksek puanla girilen tıp bölümü de itibarsızlaştırılmadan nasibini aldı. Şimdi de onlar alışılan üslubun yöneldiği taraflar gidiyorlarsa gitsinler. Üslup büyük sorun. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendine hastır. Halk diliyle konuşur diye açıkladı durumu, ancak durum bu kadar basit değil. Zira Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın mantığının almadığı sorunun cevabı dahi burada. Bozdağ, sağlık çalışanlarının hukuken korunması sempozyumunda anlamakta güçlük çektiğini söyleyerek hekime ve sağlık personeline nasıl öfkelendiğini ve şiddet uygulandığını sordu ya, işte bu öfkenin ve şiddetin arkasındaki sebepler arasında sağlıkçıların itibarsızlaştırılması, memnuniyetsizliğini dile getiren herkes gibi onların da öteki olarak gösterilmesi, öfkenin körüklenmesi ve ülkenin Cumhurbaşkanı'nın doktorların karşısında bir taraf olması yatıyor. Özetle söyleyeceğim şudur, siyasetçilerin dili topluma yansır. Bizdeki gibi aya yol yaptığına dahi inanılacak fanatiklikte bir siyaset anlayışında siyasetçilerin dili toplumu yönlendirir. Ya suça ya iyiliğe, ama mutlaka yönlendirir. Siyasetçilerin popülist yaklaşımları toplumu iyiye yönlendirmeyi değil, nefrete yönlendirmeyi hedeflese de bu ileri vadede herkes için bir kayıp oluşturacaktır. Zira yıkıcı bir dilin kimseye faydası olmaz. Cumhurbaşkanlığı makamına yakışan dil, uzlaşmacı ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşan yapıcı bir dildir. Hemen hemen her hafta sağlıkçılardan şartlarının zorluğuna ve emeklerinin karşılıklarını alamadıklarına dair sistemlerini içeren seslerini duyurmamızı talep eden mailler alıyorum. Tüm bu sorunları çözmek için oturup konuşmayı tercih etmek yerine sağlık sistemindeki yanlışlara bir yanlış da siyasetçilerin üslubuyla ekleniyor. Çiftçinin hali ne olacak diyen çiftçiye, ananı da al git diyen siyasi dilin yönettiği politikaların sonucu bugün çiftçinin ve tarımın hali ortada. Giderlerse gitsinler tavrı da doktorlara ve sağlık sektörüne yaramayacak ve bundan da herkes, tüm vatandaş etkilenecek tıpkı tarımın bitmesinde olduğu gibi. Dahası ülke gerçeklerinden uzak bir yaşam süren yöneticilerin halk için yeterli buldukları değildir insanca yaşamanın ölçütü. TÜİK açılım sınırı 4,152 TL, yoksulluk sınırını 15.000 TL olarak açıklarken sosyal devlet ilkesi gereği de siyasal iktidarın temel gayesi kimseyi yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum etmemeye olmalıdır.
Tahran Radyosu.
Mıkırdiç Margosyan 13 Mart tarihli Evrensel Gazetesi'nde ayıp meselesi başlıklı yazısına yer veriyor. Şu gariban, şu çilekeş dünyada hayli zamandan beri tüm insanların çeşitli nedenlerle zaten olmayan huzurunu neredeyse tümüyle bozan, uykusunu kaçıran bir virüsle cebelleşip yerine göre serbest ya da Greco-Roman stillerinde güreşip dolayısıyla sırtını mindere yapıştırıp tuş yapmak istedik. Ama ne yazık ki bu hususta henüz yeterince bir sonuca ulaşamadık diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Nitekim bunca çabalarımıza çeşitli adlar altında imal edip ardından da piyasalara sürdüğümüz aşılara rağmen bu işin kökünü hala doğru dürüst çözüp bir bakıma derman bulamadığımız için sırf bu nedenle bugün bu saat dünya genelinde ölen, keza ülkemizde de devletin yetkili kurumlarınca verilen rakamlara göre kimileri hastanelerde veya evlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayıları yaklaşık günde 150 civarında. Ama diğer yandan da daha düne sanki teller çıkartırcasına geldi, geliyor, oldu, bitti maşallah müjdesiyle birlikte hastanelerimizin raflarında yerlerini alan yerli ve milli aşımız Turkovak'ın gerek ülkemizin sathında gerekse yaban ellerdeki serencamıyla ilgili birer yurttaş olarak en ufak bir malumatımız maalesef yokken, öte taraftan da şu sıralar sorunun nereye varacağı belli olmayan yeni bir savaşı görüyoruz. Aslında dünya genelinde ansızın postunu seren ve virüsün şerrinden en az zararla kurtulmak için didinen kimi devletlerin yanı sıra, keza kimi ülkelerin yöneticileri de daha henüz ortalıkta bu virüsün lafı bile yokken, zaten çoktan beri tekleyen, topallayan ekonomik problemlerini, hani deyim yerindeyse fırsat bu fırsat deyip böylece iktidarları boyunca attıkları yanlış, yaptıkları hesapsız kitapsız işlerin faturasını dönüp dolaşıp bu virüsün sırtına yükleyip dolayısıyla bunun sorumluluğundan ustaca manevralarla, hamasi nutuklarla kaçmanın yollarını aramaya koyuldular. Ancak herhangi bir mesele konusunda ellerindeki merceklerle suçlu aramakta hayli başarılı olan asrımızın lideri ve onun hınk diyicilerinin el ele verip ardından da 20 yıllık iktidarları boyunca memleketi getirdikleri ekonomik halimiz, ahvalimiz kabak gibi ortadayken meseleyi, daha doğrusu bunun sorumluluğunu bir virüsün başından aşağı borcu etmek acaba en azından ayıp olmuyor mu?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman Çocuğum.
Muhterem dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün sohbetimizin 34. ve son bölümünü sizlere sunacağız.
Hatırlanacağı üzere dizi sohbetimizde çocukların doğumdan önce ve sonraki dönemde onlara yetiştirmenin zarureti hakkında sizlerle konuştuk ve İslam'ın hayat veren öğretileri hakkında söz ettik. Hiç şüphesiz salih ve seçkin bir evlat sahibi olmak, doğru bir terbiye ile anne babanın sabrı ve hikmeti ışığında mümkündür. Salih çocuk her zaman Allah'a şükretmesi gereken değerli bir nimettir.
Ebeveynin evlatlarına karşı görevi çok hassastır. Öyle ki İmam Seccad aleyhisselam bu görevi yerine getirmek için Yüce Allah'tan yardım talep ederek şöyle buyuruyor. Allah'ım, çocuklarımı terbiye etmem ve yetiştirmem için bana yardım et. Bu dizi programda İslam'ın öğretilerine dayanarak Müslüman bir çocuk yetiştirmek için gerekli yöntemleri açıklamaya ve aktarmaya çalıştık. Zira toplumların sağlığı, dinamizmi ve iyi geleceği, sağlıklı ve erdemli bir nesil yetiştiren akıllı babaların ve annelerin bereketli varlığına bağlıdır. Onlar sosyal ve ahlaki kötülüklerden arınmış güzel bir dünya yaratmak için iyi ve yaratıcı çocuklar yetiştirmeye çalışırlar. Bu önemli konu aile ocağında anlam kazandığı için bu son programda ailenin önemi ve rolünü bir kez daha ele almak istiyoruz.
Dünya üzerinde insan varlığının başlamasından itibaren kadın ve erkekler aile adı verilen bir toplum oluşturarak birlikte yaşadılar ve sevgi dolu kollarında çocuklarını yetiştirdiler. Ailenin en doğal ve arzu edilen şekli hiçbir faktörün söz konusu evlilik bağını koparıp kadın ve erkeği birbirinden ayıramamasıdır. Başta Allah'ın peygamberleri olmak üzere salih insanlar, bu mutluluk yuvasının her zaman kalıcı olmasına çalışmışlardır.
Aile düşünüldüğünde bir duygu sarmalına büründüren anlamlı bir kelimedir. Aile her toplumda ilk ve temel sosyal toplumdur ve huzur ve güven yuvasıdır. Aile oluşumunun başlangıç noktası iki yetişkinin, kadın ve erkeğin bir aile kurmak için birbirleriyle kutsal ve şer'i bir bağ oluşturması ile başlar ve çocukların varlığı ise bu bağı daha da güçlendirir.
Aslında aile, geleneklerin, inançların ve bilinçlerin aktarılması için bir yer olması bakımından önemlidir. Yemek yeme tarzından sosyal, politik ve kültürel tutum ve inançlara kadar her şey aile ocağında şekillenir. Aile geçmiş nesillerden gelecek nesillere hazırlanmış ve yaşanmış bir kültürel mirası aktarır. Bu yüzden aile, insanların sosyal yaşam alanında en etkili kurumlarından biri ve soyun devam etmesi için tek merkezdir. Bilinen eski bir atasözüne göre, bir yıllık planınız varsa buğday ekin, 10 yıllık bir planınız varsa ağaç ekin, 100 yıllık bir planınız varsa bir insan yetiştirin.
Aslında insanı yaratıcısının buyurduğu ve istediği kriterlere göre eğitmek ebedi bir yatırımdır. Kur'an'a göre insanı eğitmek, onu diriltmek ve ilahi ruhu bedenine üflemektir. Aile ise bu önemli konunun gerçekleşmesi için en uygun ortamdır. İnsanı kabul etmeye ve yetiştirmeye hazır bir aile, sınırlarını ve görevlerini belirleyen, kadın ve erkek arasındaki aşkın ilişki için gerekli tavsiyeleri kullanan sağlıklı ve istikrarlı bir ailedir.
Sağlıklı bir ailede otoriter bir atmosfer vardır, ancak bu otorite aynı zamanda esnektir. Böyle bir ailede kadın aşırı talep değil ve yaşamayı ise erkek de rekabette tanımlamaz. Erkek de ailedeki güç hiyerarşisini korumaya çalışmaz. Aksine temel konu aile üyelerinin düşünce, duygu ve fikir alışverişinde bulunabileceği bir ortam oluşturmaktır. Hiç şüphesiz böyle güdümlü bir şekilde oluşan ailede yaşam en güzel şekilde güçlü ve kalıcı olarak akmakta ve çocuklar da sağlıklı ruh ve zihniyetle toplumda hazır bulunurlar. Thank you.
önce de belirttiğimiz gibi İslam açısından çocuk sahibi olmak aile yapısının güçlenmesine sebep olur. Üstelik çocuk sahibi olmak, geriye temiz ve güzel bir nesil bırakmak her Müslüman için mübarek sayılır. Hiçbir Müslüman çocuksuz kalmayı hak etmez. Kur'an-ı Kerim çocuk hakkında el-bakiyatus salihat tabirini kullanarak şöyle buyuruyor. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da, ümit olarak da daha hayırlıdır.
Çocuk sahibi olmak, ailede canlılık ve huzurun sağlanmasında en önemli faktörlerden biridir. Psikoloji ve Din kitabı yazarı Michael Argel şöyle diyor. Çocukların aile için birçok faydası vardır ve onların aile içinde olması çok fazla neşe ve mutluluk yaratılır. Mutluluk, çocukların en önemli faydalardan biridir. Amerika'da Brigham Young Üniversitesi'ndeki 86 ülkede 200 bin aile üzerinde yapılan araştırmalar, çocuk sahibi olmanın anne babanın tansiyonunu düşmesi, öğrenme isteğinin artması, akıl gücünün daha çok kullanılması, özgüvenin artması, güzelliklere daha iyi anlaşılması, detaylı konularda daha dikkatli olması ve ebeveynlerde mutluluğun artmasına sebep olduğunu gösteriyor.
Bereket demek, bolluk, kalkınma, refah, mutluluk ve saadet demektir. Bu tanımda bereket, aile sağlığı ve ruh sağlığı ile geniş ve önemli ölçüde ilgili olan bir dizi duygu, davranış ve heyecanı içerir. Bu yüzden birçok Müslüman aile bu inançla tatlı bir toplu yaşam sürdürür.
Tahran Radyosu.
Müslüman bir aile sadece fiziksel sağlıkla ilgilenmez. Fiziksel, zihinsel, ruhsal, psikolojik ve sosyal sağlık, sağlığın farklı boyutlarıdır. Aile ise bir kale ve kutsal bir korum olarak insanın sağlığı, büyümesi ve gelişmesi, eğitimi ve mutluluğu için en büyük sorumluluğa sahiptir. Sosyologlar açısından ailenin sağlığı ve istikrarı, sağlıklı ve dinamik bir topluma sahip olmanın ilk şartıdır. İnsanın tüm bilimsel ve sanatsal başarıları, sağlıklı ve güvenli ailelerin sayesinde kazanılmıştır. Buna ilaveten ilim ve sanatın değeri ve etkinliği ise ailenin korunması durumunda ortaya çıkar. Zira bir aile olmadan tüm bireysel ve toplumsal çabalar başarısız kalacaktır.
İnsanlar ailede kimlik ve kişilik kazanır ve sağlıklı ve olgun ailelerde manevi ve ahlaki gelişime ulaşır. Bu yüzden aile kendi üyelerine toplumun gelişmesine önemli etkili olan erdemlik, huzur ve gelişme ortamı sunar. Eğer aile sağlıklı ve yapıcı bir çevreye sahipse ve bireylerin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılarsa, aile için daha az yan etkileri ve telafi edici hizmetlere ihtiyaç olacaktır.
Aile bir toplumun en küçük sosyal birim olmasına rağmen toplumdaki en büyük ve en etkili eğitim birimidir. Öyle ki bireysel ve sosyal gelişme kaynağı ve üyeleri arasında insani değerlerin büyümesinin menşei olabilir. Bu yüzden peygamberlerin ve din adamlarının görevlerinden biri bu kutsal koruma yatırım yapmak ve daha fazla özen göstermektir. İslam, insanın gelişmesi için en fazla dikkati ve özeni gösteren bir din olarak aile yapısının güçlenmesine büyük önem veriyor. ve bu kutsal kurumu kardeşlik, rahmet ve huzur merkezi olarak sayıyor. Bu yüzden insan toplumunun saadeti veya şekavetini ailenin ıslah edilmesi ve yozlaşmasına bağlı olarak bilerek aile korumanın amacını insan için başta barış ve huzuru sağlamak olmak üzere maddi, manevi ve duygusal tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını savunur.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei iyi bir ailenin özelliklerini şöyle tanımlıyor. İyi bir aile demek her şeyden önce birbirine karşı nazik olan, sadık ve samimi olan ve birbirini seven ve aşk besleyen, birbirine saygı gösteren, birbirinin çıkarlarına önem ve değer veren karı koca demektir. Daha sonra bu ailede dünyaya gelen çocuğa karşı sorumluluk hisseden, onu maddi ve manevi açıdan sağlıklı yetiştirendir. Onu maddi ve manevi açıdan sağlığa ulaştırmak isteyen, ona bir şeyler öğreten, onu bazı şeylere zorlayan, onu bazı şeylerden sakındıran ve iyi özellikleri ona enjekte edendir. Böyle bir aile bir ülkede tüm gerçek ıslahatın temelidir. Zira insanlar böyle bir ailede iyi terbiye edilirler, iyi özelliklerle büyürler. Cesaretle, aklın bağımsızlığıyla, düşünceyle, sorumluluk duygusuyla, sevgi duygusuyla, cüretle, karar verme cüretiyle, iyilikseverlikle, kötü niyetle değil, nezaketle, işte bu toplumun insanları böyle özelliklere sahip olduklarında bu toplum bir kez daha bedbahtlık yüzünü görmez.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin sonunda hepimizin böyle bir aile özelliklerine sahip olmayı umut ederek Rahman Allah'ın kulları olarak ellerimizi açıyor ve Furkan suresinin 74. ayeti uyarınca şöyle duada bulunuyoruz. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.
Değerli dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum adlı dizi sohbetimizin sonuna geldik. Programımızın sizler için yararlı olmasını umut ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce bu sohbetimizi ve diğer programlarımızı www.parsvide.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere görüşlerinizi iletebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli dizi sohbetimizin 9. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran ve Çin stratejik işbirliği anlaşması ve SPIC önündeki engelleri ele alacağız.
Çin'in bir kuşak bir yol projesinin bir parçası olarak Pakistan-Çin Ekonomi Koridoru SPEC ve İran-Çin Stratejik İşbirliği Belgesi Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 56 ülkeyi birbirine bağlayacak. Proje muhtemelen 21. yüzyılda Çin ile Amerika arasındaki hegemonik güç rekabetinin bir parçası olacak ve iki ülke arasında Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki rekabeti alevlendirebilecektir. Bu programımızda İran, Pakistan, Çin ve Afganistan bölgesel yakınlaşmasının etkilerini incelemeye çalışıyoruz. Bu serinin bir önceki bölümünde bölgesel entegrasyonda SİPEK ve İran ile Çin arasındaki yol haritasının rolünü ve bu süreçte Çin'in İran ve Pakistan ile bilimsel, teknik, güvenlik ve askeri işbirliğinin önemini inceledik. Bu serinin yeni bölümünde İran ve Çin stratejik işbirliği anlaşması ve SİPEK önündeki engelleri ele alacağız.
Çin hızlı bir şekilde farklı alanlarda gelişmektedir. Bu durum ise küresel hegemonya ve güç alanında yeni ortama zemin hazırlamaktadır. Çin'in küresel düzeyde güç ve iktidar göstergelerini tek tek ele geçirdiği bu tarihi ortamda Amerika gitgide gücünü kaybediyor. Bu rekabet ortamında Batı ve Güney Asya özel bir önem taşımaktadır. Öyle ki Doğu Asya'nın ardından Batı ve Güney Asya, ayrıca Hint Okyanusu havzası dünyanın en stratejik ikinci bölge konumunda yer almış ve Amerika'da koalisyonlar kurarak Çin'in artmakta olan gücünü azaltmak ve engellemek istiyor.
Amerika, Doğu Asya'da yandaş toplama ve Hint-Pasifik düşüncesi kapsamında Akdeniz'den Fars Körfezi, Güney Havzası ve Hint Okyanusu'na kadar alanda büyük bir yandaş koalisyonu kurmak istiyor. Bu koalisyon aslında bir yandan kimi Arap ülkelerinin Tel Aviv rejimi ile ilişkilerinde normalleşme süreci olan Abraham Projesi kapsamında takip edilmektedir. Bu projenin Akdeniz'den Fars Körfezi güneyi ve Hint Okyanusu istikametinde Hindistan merkezli olacağı söylenmektedir. Amerika bu koalisyon sayesinde Malakka Boğazı'ndan geçerek Doğu ve Güney Çin Denizi Pasifik Okyanusu havzasına uzanmak ve Çin'in kuşatmasını perçinlemek istiyor. Bu koalisyonda Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler yer almaktadır.
Böyle bir durumda Çin, Amerika ile rekabet halinde. Amerika kara ve deniz kuşatmasından kurtulmak için büyük bir Tek Kuşak Tek Yol isimli projesini tanıttı ve dünyaya sundu. Bu devasa projenin bir parçası, Çin'in Batı Asya bölgesinde ve Fars Körfezi enerji sektöründeki rolünü artırabilecek ve Batı Asya'da Amerika ile rekabetteki konumunu güçlendirebilecektir. Çin-İran Mutabakat Muhtarası da bu projenin bir parçası sayılabilir. Bu durum Amerika'nın yapmak istemeyeceği bir şeydir. Amerika Birleşik Devletleri'nde politikacılar ve uzmanlar arasında Çin'in Amerika'nın dünya çapında ana rakibi olduğu konusunda bir fikir birliği vardır.
Çinli liderler Amerika'nın Çin algısının hatalı zihniyetlere dayandığı ve ekonomik ve ticari çıkarlarını barışçıl yollarla sürdüren Çin'in hedef ve stratejisiyle örtüşmediği gerçeğine özellikle vurgu yapıyor. Buna rağmen çeşitli konularda Çin-Amerika rekabeti şiddetle devam ediyor. Bu bağlamda Çin, İran'ın güney ve kuzeyinde özellikle Fars Körfezi ve Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz sahalarına erişimini sağlayarak enerji alanındaki sepetlerini çeşitlendirmeye çalışıyor ve tam da bu nedenle 25 yıllık İran-Çin anlaşması Amerika'nın derin endişelerine yol açmıştır.
Tahran Radyosu.
Tabii ki Çin'in Tek Kuşak Tek Yol planı da dahil olmak üzere çeşitli planların uygulanmasında özellikle aşırı dini gruplar dahil olmak üzere çoğunlukla bölgesel olan Batı Asya'da önemli engeller ve zorluklar vardır. IŞİD ve Pakistan'daki Tahrik Taliban gibi aşırılıkçı ve terörist gruplar Çin-Pakistan ekonomik koridoru için bir meydan okumadır. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in tek kuşak tek yol projesini turizm yoluyla engellemeyi amaçlıyor. Amerika açısından bakıldığında tek kuşak tek yol projesinin veya Çin-Pakistan ekonomik koridoru gibi yan projelerin geçtiği ülkelerde radikal dini akımların varlığı Batı için bir fırsattır. Bu bağlamda Çin'in doğusundaki Sincan eyaletinin ve Pakistan'ın Beluçistan eyaletinin güvensizliği Amerika için özel bir önem taşıyor.
Ayrıca İpek Yolu projesinin dış engelleri ve zorlukları göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Hindistan ve Pakistan arasındaki stratejik ve bölgesel alanlardaki rekabet bu dış zorluklardan biridir. Keşmir İtilafı dışında Pakistan ve Hindistan'da Afganistan'daki mücadeleye dahil olmuşlardır. Pakistan, Hindistan'ın Afganistan'daki varlığına müsamaha göstermiyor ve Doğu ve Kuzeydoğu'da Hindistan'ın Afganistan'a sızması ile ülkesinin kuşatılmış olduğunu hissediyor. Ancak son yıllarda Hindistan, Pakistan ile sorunları olan Afganistan'ın merkezi hükümetlerine her zaman daha yakın olmaya çalıştı ve bu da Hindistan ve Pakistan arasında Afganistan'da rekabete yol açtı.
Afganistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlık Hindistan'ın Afganistan'a yakınlaşmasında önemli bir faktör oldu ve Pakistan'ın güvenlik endişelerini beraberinde getirdi ve kaygıları artırdı. Pakistan siyasi ve parti yetkilileriyle Pakistan ordusu generalleri arasında Hindistan'ın Beluçistan'daki etnik ayrılıkçı grupları desteklediğine dair bir algı vardır. Tabii ki Hindistan böyle bir desteği reddediyor ve bunun yerine Pakistan'ı Hindistan'ın Keşmir bölgesini bölmeye çalışmakla itham ediyor. Hindistan, radikal cihatçı grupların Pakistan tarafından desteklendiğini ileri sürüyor. Amerika'nın körüklediği bu tür farklılıklar ve ihtilaflar Çin'in bölgedeki projelerini tabii ki olumsuz etkiliyor.
Hindistan-Pakistan rekabetinin Çin-Pakistan ekonomik koridoru projesi üzerindeki etkisi konusunda önemli olan mesele bir yandan Afganistan'daki rekabetin yoğunlaşmasıdır. SIPEC iletişim hattının bir kısmının Afganistan'daki Vahan bölgesinde veya Hindistan ve Pakistan arasında tartışmalı Keşmir bölgesi üzerinden Karakum bölgesine geçtiği yer bu rekabetin kızıştığı en bariz noktalardır. Hindistan, Çin-Pakistan ekonomik koridorunun Keşmir bölgesinden geçişinden derin endişe duyuyor ve bunun Keşmir'deki ulusal egemenliğinin ihlali olarak nitelendiriyor. Çin-Pakistan ekonomik koridoru Pakistan'ın yönettiği Keşmir, Gilgit-Baltistan bölgesinden geçse de Hindistan bölgelere mülkiyetini talep ediyor ve SIPEC'in sadece ekonomik proje olmadığı ekonomik kalkınma projesinin ötesine geçtiğini vurguluyor.
Keşmir'de Hindistan ve Pakistan arasındaki yoğun rekabetin yanı sıra Afganistan ve Orta Asya bölgesi ve bu bölgeye nasıl girileceği de iki ülke arasındaki rekabette önemli konular arasında yer alıyor. Pakistan, Afganistan'daki Taliban ile Hindistan'ın Afganistan'daki rolüne son vereceğini ve Afganistan üzerinden Orta Asya'ya ticaret yolunu açacağını umuyor. Bu arada Hindistan, İran'ın Çabahar'ına erişmek ve bu vesileyle Hindistan, İran ve Afganistan arasında üçlü bir anlaşmaya yatırım yaparak Orta Asya ülkeleriyle olan ticari ilişkilerini düzenlemek istiyor.
Gwadar Limanı yani Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun terminali, Çin'in yatırım yaptığı Çabahar yakınlarında bulunmasından dolayı Hindistan, Çabahar Limanı'ndaki Çin etkisi ve nüfuzunun artması konusunda endişeli. Bu nedenle Umman Denizi ve Fars Körfezi'nde bölgesel rekabet yoğunlaşıyor ve bu rekabetin bir kısmı İran'daki Çabahar ekseni etrafında odaklanıyor. Dolayısıyla bu durumda bölgesel yakınsamada bir faktör olarak İran'ın rolü çok önemlidir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'a bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi parsuday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam 36. nurlu hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Kim uzun arzulara kapılırsa amelini çirkinleştirir." Hiç şüphesiz arzu etmek her insanın her türlü hareketi için motivasyon oluşturur. Fakat eğer arzu haddini ve sınırını aşarsa ve ulaşılmaz bir arzu haline gelirse, en kötü sapmalar ve bedbahtlıklara sebep olur. Tıpkı yağmur suyu gibi ki, eğer haddini aşarsa, sel ve insanların boğulması ve her şeyin yok olmasına sebep olur. Arzunun itidal sınırını aşması ile insan ulaşılmaz veya zaruri olmayan ve ihtiyacı dışında olan şeylere bulaşır. Böyle bir insan sahip olduklarını değersiz ve az görür. Büyük arzulara kapılan insan sahip olduklarından zevk alamaz. Hiçbirinden hoşnut olamaz. Her zaman sahip olmadığı şeyleri arzular. Bu insanlar sahip olduklarına önem vermez, hepsinden daha da önemlisi sahip olmadıklarının saadete sebep olduğunu zannederler. Fakat yine de arzularına ulaştıklarında yine kendilerini mutlu hissetmezler ve yine ulaşamadıkları şeyler ve arzuları hayal ederler. Doğal olarak böyle bir insan uzak olan arzuları için çok çalışmalıdır. Bu durumda birçok insan kendi arzularına ulaşmak için her yöntem ve aracı mübah görürken, diğer yandan da diğer herkesin önünde kendini küçük düşürerek onlara boyun eğerler ve en sonunda da Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözünde söylediği gibi çirkin amellere düşerler. Fakat eğer insan kendi arzu çemberini daraltır ve ihtiyacı olanla yetinirse, ilahi görevlerini yerine getirmek ve ahireti için azık biriktirmeye gerektiği kadar zamanı olur ve harama bulaşmaktan korunur. Hem nebevi bir hadiste hem de Hazreti Ali Aleyhisselam'dan bir rivayette şöyle buyruluyor: "Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, heva ve hevesler ve uzun arzuları izlemenizdir. Zira nefis havasını izlemek insanı hak yolundan alıkoyar. Ve uzun arzular ise ahiretin unutulmasına sebep olur. İlahi evliyaların arzuları kısaydı, her zaman ahiret yolculuğuna hazırdı. Zira her an Allah'ın emri nazil olabilir ve bu dünyadan göç emri gelebilir." Resulullah'tan çok anlamlı bir hadiste şöyle okuyoruz: "Muhammed'in canı elinde olana andolsun. Göz kapaklarım kapanmadan, ruhumun kabzolacağını düşünmeden,
göz kapaklarım kapanmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslam Nizamı'nın Maslahatlarını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Sadık Hamulillaricani, Suudi Arabistan'da Şiilerin infazını kınadı. Ayetullah Nuri Hemedani, Suudi rejimi İslam öncesi dönemin fikirleriyle yönetiyor, dedi. Avrupa'da İslam Üranci Dernekleri çatışmanın çözümü Siyonist rejimi ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Emir Abdullah Yan, Viyana'da çözümsüz kalan sorunları çözmek Amerikan tarafının iradesine bağlı olduğunu belirtti. Rusya, Emir Abdullah Yan ve Lavrov nükleer anlaşmayı görüşeceğini bildirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevap.